icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta savunma sanayi ekosisteminde savunma sanayi teknolojilerimizin yerli ve milli hale gelmesinde önemli rolü olan motor projelerini ele alıyoruz. Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayi'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz yayınımızın konuğu TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit. Kendisiyle TEİ'nin savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini konuşacağız. Sayın Akşit, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Efendim ben 1967 Denizli doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğini 1991 yılında bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben aslında akademik kariyer düşünüyor idim. Evet. Yurt dışında bir master doktora yapıp üniversitenin üstünde iyi bir okulda doktoramı tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüp bir akademik kariyer yapar mıyım diye düşündüm. Tabii hayat insanı değişik şekillendiriyor. Yurt dışına Rensselaer Polytechnic Institute, politeknik olduğu için de uygulamalı mühendislik eğitimi veren bir üniversite. Ben de meslek hayatım boyunca teorikten ziyade uygulamalı çalışmayı sevdiğim için tercih ettim. Ben yurt dışına gittiğim dönemde daha Türkiye'de öyle büyük bir yurt dışında yüksek lisans ve doktora burs programları yoktu. Ben tabii ders paralarını laboratuvarlarda çalışarak çıkarmaya çalıştım. Tabii üniversitede değişik hocaların değişik projeleri oluyor. Benim o zamanki yüksek lisans hocam dedi ki ya falanca hocaların işte genel elektrikten projeleri var. Senin de tasarım vesaire şeyin iyi. Git onlar işte deneysel çalışıyorlar. Deney fikstürleri vesaireleri tasarlanacak. Yardımcı olursun. Hem de sana cep harçlığı verirler. O şekilde genel elektriğin üniversitedeki projesinde çalışmaya başladım. Saatlik ücretli danışman mühendis olarak. Sonra çalışmalarımı beğendiler işte. Daha sonra sözleşmeli Ar-Ge mühendisine döndü şeyimiz. Evet. Ve doktorayı yaparken de bu genel elektrikte başladığım gaz türbinleri, uçak motorları, turbo makineleri, sızdırmalık sistemleri üstüne doktoramı dönüştürdüm. Orada yaptığım işi genel elektrik firmasından beğendikleri için daha sonra kısmi zamanlı olarak bizzat genel elektriğin Ar-Ge laboratuvarları vardı. Niskayuna'da. Bizim okulun bulunduğu yere yaklaşık bir 30 kilometre mesafede. Orada haftanın belli günleri çalışmaya başladım. Tabii yavaş yavaş iş hayatının içine çekildikçe doktora uzamaya başladı. İşte o zamanki menajerim dedi ki ya Mahmut işte şu doktoranı bitir gel burada işte full time sana ihtiyacımız var. Projelerin başlarına koymak istiyorlar ama ben kısmi zamanlı çalışan Ar-Ge mühendisi olduğum için sözleşmeli onu yapamıyorlardı. Ondan sonra bir 7 ayda falan çalışarak doktoramı bitirdim ve genel elektrikte tam zamanlı olarak çalışmaya başladım Ar-Ge laboratuvarlarında. İlk etapta statik sızdırmazlık sistemleri menajeri olarak görev yaptım. Sonra da birkaç yıl içinde de bütün ileri sızdırmazlık sistemleri Ar-Ge ekibinin başına geldim. Evet. Grup başkanı oldum. Ama daha sonra hem anne babamızın telkiniyle hem de çocuklarımızı Türkiye'de yetiştirmek için kendi aile kararımızla 2001 yılında Türkiye'ye dönüş yaptık ve Gebze Teknoloji Üniversitesi şimdiki adıyla o zaman Yüksek Teknoloji Enstitüsü idi. Orada 1,5 yıl kadar enerji sistemleri mühendisliği bölüm başkanlığı yaptım. Sabancı Üniversitesi'ne geçtim 2003 yılında. 2003 yılından beri de Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programında öğretim üyeliğim devam ediyor. 2013'ün sonundan Aralık ayından beri de TEİ, TUSAŞ Uçak Motor Sanayi Genel Müdürlüğü'nü yürütmekteyim.
TEİ'nin faaliyet alanlarından bahsedebilir misiniz?
Şimdi efendim TEİ ilk kurulduğu zaman TUSAŞ, Türkiye Uçak Sanayi 1974'te kurulduğunda bu Kıbrıs ambargosu yıllarında devlet o zaman savunma sanayinin önemini artık anlamış. Bu savunma firmalarını işte Silahlı Kuvvetler Vakfı ve vakıf şirketleri yavaş yavaş şekillenmeye başlamış. O zaman TUSAŞ adı altında Türkiye Uçak Sanayi olarak kurulmuş. Yani düşünülen uçağın gövdesinde, motorunda, her şeyinde yapsın. Fakat dünyada havacılık sektöründe uçağın hem gövdesini, yani uçağın kendisini, hem de motorunu yapan bir firma yok. Çünkü uçağı yapmak için, geliştirmek için gerekli teknolojilerle motoru yapıp çalıştırmak için gerekli teknolojiler bazı kısımlarda ciddi ayrılıklar gösterir. Yani ayrı teknolojiler gerektirdiği için ayrı bir ekip de, tamamen ayrı bir dedike ekip de gerektiriyor kendine mahsus. Bunun devletimiz farkına varıp zaten 1985 yılında TUSAŞ'ı ikiye bölmüşler. TUSAŞ uçak sanayi ve TUSAŞ motor sanayi diye. Evet. Uçak sanayi TAI, aircraft. Motor sanayi engine, TEI, oradan geliyor. TEI kurulmuş 85 yılında şirketimizi anlatırken. Tabii ilk kurulduğunda F-16'larımızın motorlarını seçerken devletimiz demiş ki hangi firma burada bir bakım, onarım, test tesisi kurarsa ihaleyi ona vereceğiz doğal olarak. Ve Genel Elektrik'le anlaşmışlar ve şu andaki TEI Genel Elektrik'le devletimizin bir ortaklığı şeklinde. %54 TSB ve Silahlı Kuvvetler Vakfımız, %46'sı da Genel Elektrik'te olacak şekilde o bir ortaklık şeklinde kurulmuş. Yani şirketimizin ilk kuruluş amacı F-16 savaş uçaklarımızın F-110 motorlarının Türkiye'de monte edip, test edip, kalifikasyonlarını yapıp devlete teslim etmek, hava kuvvetlerine. Evet. Ve bunu başarıyla yapmış. İlk F-110 motorumuzun teslimi Temmuz 1987. Motorları üretip teslim etmişler. Tabii burada üretmek derken montajı kastediyorum. O da bir ayrı bir yetenek havacılık motorlarında. İlk kuruluşta motor montaj, test ve kısıtlı olsa parça imalatı. Zaman içinde imalat grubu çok büyümüş. Bizim işçilik kalitemiz çok iyi. Disiplinli çalışanlarımız. Kaliteli ve zamanında üretilmiş, hatasız üretilmiş ve fiyatı da dünya piyasalarına göre rekabetçi. İmalat parça siparişleri artmış. Ben göreve geldiğimde 2013 yılı itibariyle parça satış hacmi, toplam satış hacminin, şirketin cirosunun %85'inin üzerindeydi. Tasarımla ilgili küçük bir ekip vardı, 80 kişilik. Onun da 40 kişisi işte uluslararası bir motor programında ortak idik. TP-400, A-400M kargo uçaklarının motorlarının TEİ tasarım partneri olarak küçük bir kısmını da, egzoz kısmında TEİ yapıyordu. Bir 40-50 kişi onunla uğraşıyordu. Bir 20-30 kişi de o zamanki İHA'larımız yok. ANKA hala daha geliştirme aşamasında, TB2'ler daha uçmaya başlamamış. Evet. Bir elimizde Heronlar var. Heronlarda motor yedek parça sıkıntısı çekiyorlar. Bize verilen talimat, işte bu motorları bir şekilde çözün. Siz yapın. Ya hepsini yapın ya da parçası verilmeyen kısımları yapın. Bizim bir ekip onunla çalışıyordu. Bir 20-30 kişi de onunla çalışıyordu. O kadar küçük bir ekibimiz vardı. Tabii ben göreve gelme sebebim, devletimiz milli motor istiyor. Kendi motorlarımızı geliştireceğiz. Ben de Arge'den geldiğim için ve üniversite hocası olduğum için tasarım vesaire, turbo makine tasarımlarını nispeten iyi bildiğim için bu şekilde beni göreve getirdiler. Faaliyet alanı olarak özetlemek istersek, motor montaj, bakım, test, sonra imalat, parça imalatı, şimdi artık motor imalatını da ekledik. Komple motor da üretiyoruz Allah'a şükür. Bir de benim gelmemle beraber tasarım ve özgün motor geliştirme. Tasarım, imalat, montaj ve test. Hep bütün yelpazede dünya genelindeki büyük motor şirketlerinin, OEM'lerin faaliyet alanlarının hepsinde faaliyet gösteriyoruz şu anda. Tabii motor tasarım ve milli motorların tasarım ve geliştirilmesi benimle beraber ciddi bir hız kazandı. Aradan geçen 9 yılda şu an itibariyle ARGE mühendislik ekibimiz, tasarım ekibimiz 1100-1200 kişiler seviyesine çıktı. Yani şirketin neredeyse %35-40'ı artık ARGE. Devasa bir büyüklüğe ulaştı. Yerli ve milli motorları geliştirmek, tasarlayıp geliştirmek göreviyle, talimatıyla geldiğimiz için mühendislik ekibini büyüttük. Bu arada tabii ki diğer faaliyet alanlarını küçülttük demiyorum. Oralarda da çok hızlı büyüdük. Yani şu an itibariyle bu Airbus 320 ve Boeing 737 hepimizin bindiği, Ankara, İstanbul uçtu. O malum uçaklar, dünyada en çok kullanılan uçakların, en çok kullanılan motorunun dünya genelinde TEİ olarak son 5 yıldır en büyük tedarikçisi haline geldik. Evet. Devasa yani parça imalatın sektöründe de bir dev haline geldik. Bu arada Ar-Ge imalattan çok daha hızlı büyüdü. Son 9 yılda yani tasarım ekibini, mühendislik ekibini büyütürken bir yandan da devletimizin ihtiyacına ve bize verdiği önceliklere göre motorlar geliştirmeye çalıştık. İlk göreve geldiğimde TC-90 isimli küçük 3,5 kiloluk bir şimşek hedef uçağı, Tayin'in geliştirmekte olduğu şimşek hedef uçağı için küçük bir motor geliştirmekteydik. Onu geliştirdik. Sonra bunları tabii daha büyüttük. İHA'lar, işte ANKA, TB2'ler devreye girdi. Bunu da belirtmiş olayım. Hani bazen soruyorlar, madem motor üretiyorsak TB2'ler niye ithal motor kullanıyor diye. Ben göreve gelir gelmez Baykar'a bir ziyarette bulundum. Dedim ki ya ben milli motor geliştirmek için göreve getirildim. O zaman sadece TB2'leri olgunlaştırmaya çalışıyorlardı. 2013'ün sonu, 2014'ün başı. O zaman şeydi yani, şu an itibariyle bir motor acil bir ihtiyacımız yok. Çünkü onlar da çok akıllı bir şekilde çok basit bir motor kullanıyorlar. Dünyada her yerde bulunan, hatta askeri bile sayılmayan. O yüzden bir tedarik sıkıntımız yok dediler. TB2 nispeten küçük bir İHA. Yani 600-700 kilo sınıfında. Ama biz bize verilen ilk İHA motorlarında ilk çalıştıklarımızdan birisi ANKA için motor geliştirilmesi. Niye? ANKA 1 ton 750 kilo 2 ton ağırlığında kalkış ağırlığı olan 1,5-2 ton sınıfında bir İHA. Avrupa yapımı bir motor var üstünde. Fakat ilk parti geliştirme aşamasında geliştirme motoru olunca, seri imalat olmayınca rahat almışlar. Fakat seri imalata girince ambargoya maruz kalmışlar. Tedarik edemeyince bize geldiler. 170 beygirlik meşhur PD-170'i geliştirdik. Tabii hani TB2'lere niye kullanılmıyor derseniz, PD-170 yaklaşık 2 tonluk bir aracı 40 bin feet'e çıkaracak bir motor. Evet. Ama TB2'ler 600-650 kilo. Yani arada ciddi şey farkı var. Zaten motor tedariklerinde bir sıkıntı yok. Yani bu şeye benziyor. Serçe arabaya V6 300 beygirlik motor takmaya benziyor. Yani çok feasible bir şey de değil zaten. Evet. Ama şeyde TB3'te şu anda biz PD-170 sınıfı motor verdik. Çünkü TB3 1 tonun üzerinde, artık 1,5 tona yaklaşan ağırlıklarda. Tabii PD-155, 170, TC-90. Jet grubunda yani pistonlu motorlarda bu şekilde İHA motorlarında ilerlerken bir de tabii ki şey yaptık. PD-170'i daha da geliştirip 225 beygirlik versiyonu çıkardık. Bunu çıkarırken buradaki motivasyon, havacılık da bir nevi kural gibidir. Siz bir aracı yaparsınız, kullanıcı genellikle hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri sürekli faydalı yükü artırmak ister. Uçak sürekli ağırlaşır diye bir kural vardır. Evet. Uçak sürekli ağırlaştıkça motorun da sürekli gücünün büyümesi gerekiyor. İşte PD-170'in mantığı da bu. Sınıfının en az yakan, en yüksek irtifaya sahip bir motoru. Aynı zamanda bizim motorumuzun aynı yere birebir sığan 55 beygir daha yüksek güç üreten bir de 222 versiyonu var. Son kullanıcılar, hava kuvvetleri vesaire için gerçekten güzel bir fırsat. Bir yandan da PD-170'in hafifletilmiş versiyonunu geliştirdik. O da PD-180. Bu da nereden çıktı? ANKA gibi tek motorlu araçlarda, ANKA'nın orijinal motoru 155 beygirdi. Biz 170 beygirlik bir şey tasarladık. Ama tabii bunu yaparken de az bir şey ağır oldu motor. Bir 10 kilo kadar ağır oldu. Tek motorlu dediler ki, bu tek motorlu uçaklarda bu denge problemi açısından bu 10 kilodan da kurtulsanız memnun oluruz. Biz de PD-170'in tek turbolu 10 kilo daha hafif bir versiyonunu geliştirdik. Bunu da yaparken de turbo sistemini tasarlarken biraz da gücü arttırdık. 180 beygire çıkardık. PD-180 çıktı. Tabii PD-180 daha piyasaya tam olarak çıkmadı. Yani uçuş testlerine başlamadı. Hala son aşamalarında. Bunun dışında jet grubunda TC-300 füze motorları sınıfında onu geliştirdik. 2017'den beri de milli helikopterimiz Gökbey için motor geliştiriyoruz. O motorlarımız da artık son aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle ilk prototip motorları entegrasyon için vermiştik, çalışmaları başlasın diye. Şu anda da artık uçmaya hazır, yani insanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşmış, yeterince test edilmiş ilk iki motorumuzu, buradan da söylemiş olayım, Mart sonunda TAY'ye teslim etmeye için var gücümüze çalışıyoruz. Şu ana kadar Hemen hemen bütün testleri tamamladık. Herhangi bir sorunumuz yok. Allah'a şükür. Hatta motorun sürekli maksimum güç isteri 1392 beygir. 1292 beygir. Biz 1570 beygire kadar çıkardık şu ana kadar. Şimdi teslim etmek üzereyiz. TS1400 motorumuz da artık son aşamalara yaklaştı. Diğer büyük jet grubunda basından da görmüşsünüzdür. TF6000 motorumuz var, evet. Biliyorsunuz. Milli Muharip Uçağın motoru uçak motorları liginde, süper liginde tepesinde diyelim. Yani en uç noktadaki en fazla isteri olan en teknolojik motorlardan birisi. Yani tek başına her bir motor 35 bin libre etki üretecek. Daha da önemlisi, savaş uçakları motorları normal olarak süpersonik uçuş için art yakıcı çalıştırırlar. Normal, evet. Şu andaki standart teknoloji bu. Ama bu motorda art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçabilecek seviyede nitelikte itkinin kalitesi de önemli. Yani art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik hıza ulaşabilmek de ayrı bir know-how. Allah'a şükür şu anda biz o seviyelere doğru geldik. Milli Muharip Uçak'ta bu isteniyor. P-16 savaş uçağımız ses hızının işte 1,5 katını geçebiliyor hızı. Ama art yakıcı çalışırken. Oradaki sorun şu, art yakıcı çalıştığı zaman normal uçuş moduna göre 4 ile 5 kat fazla yakıt tüketiyor. Yani art yakıcı ile çok uzun süre uçamaz, depoyu boşaltır hemen. Ama 5. nesil savaş uçakları, Milli Muharip Uçağımız gibi, art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçabilmek istiyor. Bu da ayrı bir yetenek. Şu anda artık biz TEİ olarak böyle bir motoru tasarlayacak kabiliyet seviyesine geldik Allah'a şükür. Tabii buraya gelmek için hani TC90 gibi küçük bir motoru düşünün. 3,5 kiloluk 90 libre etki veren. Burada da 35 bin libre etki veren bir motor. Tabii bu 90 libreden 35 bin libreye birden sıçrayamazsınız. Ne yapıyoruz? O zaman bir TC300 yapmıştık. TC90'dan 300'e çıktık. Bu arada eksenal kompresör teknolojilerini falan çalıştık. O küçük jet motorunda. Evet. Hani rekor kıran küçük motorumuz var ya. O küçük motorda savaş uçaklarında olan eksenal kompresörleri falan kullandık yani. Sonra da ne yaptık? TF6000'e sıçradık. Bir anda 300'den 6000'e çıktık. Orada da aslında Milli Muharip Uçağın bir tık altı, yani küçük ölçeklisi diyelim. Ama hemen hemen her sistemi Milli Muharip Uçak'ta olacak sistemlerin hepsini test edebileceğimiz güzel bir ARGE ölçekli motor. Yani 6000 libre, küçük diyoruz ama 6000 libre, şu ana kadar onu da diyoruz. Türkiye'de geliştirilmiş en güçlü motor. 6000 beygir diyelim, göz kararı. Bir de buna art yakıcı ekledik, biliyorsunuz. En son TF10000, 10.000 libre itkiye çıkacak hale getirdik. Bunun imalatı da, ilk prototipimizin imalatı da sürüyor. Bir aksilik olmasa da nasip olursa inşallah yaz sonunda ilk marşa basmayı hedefliyoruz.
Tabii efendim, bu savunma alanındaki ciddi çalışmalarınızın başka alanlarda da görüyoruz, enerji sektöründe. Misal bu alandaki çalışmalar ve iş yükünden bahsedebilir misiniz?
Şimdi efendim, tabii biz 6000 libre veya 10.000 libre sınıfına çıktığımız zaman ciddi beygir güçlerine çıkıyoruz. Buraya çıktığınız zaman artık elektrik üreten yahut da binlerce gross tonluk devasa gemileri ittirebilen motorlar seviyesine çıkmış oluyorsunuz. TF6000 ve TF10000 motorumuzun çekirdeğini kullanarak hem Milli Hızlı Hücum Bot projemizde hem yani binlerce nüfusu olan yahut da binlerce hanesi olan küçük bir ilçeyi tek başına besleyecek şekilde elektrik üretecek, yani bir tanesi. Çok küçük bir yerde ürettiği için bu elektriği, yani bizim TF6000 motorunu düşünün. Bunun arkasına bir tane alternatör takacağız hepsi bu elektriği üretmek için. O alternatörü çevirecek. Öyle olunca da bir kamyonun üstüne, bir tırın üstüne sığıyor. Bu da orduda muharebe lojistik açısından uzun süreli büyük bir birliğin bütün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir elektrik sistemi oluyor ancak, üretim sistemi. Tabii ki bu TF6000 sınıfı hem Kızıl Elma'ya hem Anka'nın, Anka 3 dediğimiz yeni Tayin'in geliştirmekte olduğu yeni bir tane daha büyük bir İHA var. Onlara güç vermek için. Hem de TF10000 art yakıcıyla düşündüğünüzde iki tanesi Hürjet'i rahatlıkla uçurabilecek güç seviyesine çıkıyor. Tabii Hürjet şu anda tek motor olarak tasarlandı ama istenirse kuyruk kısmı tekrardan modifiye edilerek çift motorluya uyarlanarak itki seviyesi olarak rahatlıkla şey yapıyor. Çünkü Hürjet'in şu andaki ihtiyaç duyduğu, kullandığı motordaki itki 17 binler civarında. Bizim art yakıcılı versiyonumuz, o da art yakıcıyla 17 bin. Bizim art yakıcılı versiyonumuz her biri 10 bin üretiyor. İki tane taktığınız zaman rahatlıkla Hürjet'in de ihtiyacını karşılayacak diye düşünüyoruz. Şimdi efendim enerji sektörüne girdik ama Motaş'tan bahsetmeyi unuttuk. Enerji hatları genel olarak dünyada çok önemli bir noktaya geldi. Tabii burada BOTAŞ gibi büyük şirketler, boru hatlarını çalıştıran şirketler bu doğalgaz hattını sürekli aktif halde ve tam kapasitede çalışır tutmak durumundalar stratejik olarak. Bunu nasıl yapıyorlar? Gene aynı uçak motorlarından türetilmiş doğalgaz kompresörleri var. Devasa debilerde gaz basıyorlar, devasa yüksek basınçlarda. BOTAŞ'la bir anlaşma yaptık. Ellerindeki Avrupa ürünü bir ithal, o zannediyorum 10 megawattlık mıydı? Bir motoru, doğalgaz kompresörünü bakım için getirdik. Bakımını yapıyoruz şu anda. Bunu inşallah teslim etmemizle beraber diğer bütün hattın üstündeki motorların bakımlarını da yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Burada BOTAŞ'ın da avantajı oluyor. Tabii biz burada yerli ve milli olarak yaptığımızda bir yurt dışı bağımlılığı kalmıyor. İkincisi de bakımı biz yaptığımız zaman hemen şuradan Eskişehir pompa istasyonundan söküyoruz, getiriyoruz. Burada bakımını yapıp götürüp takıyoruz. Allah'a şükür biz TEİ olarak artık bu gaz türbünlü uçak motorlarının türevlerinin kullanıldığı yerlerde de ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını kullanacak şekilde işbirliklerine imza atıyoruz.
Evet, bakım onarım faaliyetlerine girmişken efendim, bu noktada da aynı zamanda deniz kuvvetlerimizin gemilerinde de bulunan bazı motorlarımızın bakım ve onarımlarını artık TEİ olarak üstlenmiş.
Basından da takip ettiniz belki. Milli savaş gemimiz Milgem'de şu an itibariyle General Electric'in ürettiği LM2500 motorları kullanılıyor. Bu da bildiğiniz bir uçak motorunun türevi. Aynı uçak motorunun bir türevi. Bu motorların bakım onarım kabiliyetini kullanmak için, kazanmak için aslında son 4-5 yıldır Donanma Komutanlığımız, Tersanay Genel Müdürlüğü ve Hava İkmal Bakım Merkezimiz ciddi gayret gösteriyordu. Biz bunu resmi bir şekilde orijinal yedek parça alıp takma hakkını da lisansını da alarak General Electric şirketiyle bir sözleşme imzalama aşamasına geldik. Kendi aramızda bir ön çerçeve anlaşması imzaladık. SSB'nin onayını takiben biz de zannediyorum önümüzdeki birkaç hafta içinde inşallah bu Milgem'lerin motorlarının Türkiye'de bakım, onarım ve revizyonlarının artık TEİ'de yapılabilmesi için gerekli lisans haklarını her şeyinde almış olacağız. Artık kendi gemilerimizin motorlarının bakımında kendimiz yapacağız. Hatta bu LM2500'lerin şöyle bir özelliği daha var. Bunlar bayağı büyük motorlar. Yani normal olarak BOTAŞ'ın normal hatlarda kullandığı türbinlerden daha büyükler. Fakat biliyorsunuz doğalgazın depolanması ve stratejik olarak Allah korusun doğalgaz akışında bir problem, uluslararası bir krizden dolayı gazın kesilmesi gibi durumlarda Avrupa'nın yaşadığı gibi bir sıkıntı yaşamamak için yer altında tüketilmiş doğalgaz boşluklarına gazın yüksek basınçta basılarak depolanması bilinen bir yöntem. Trakya'da böyle bir tesisimiz var. Şimdi bir de Tuz Gölü'nün altında buraya yüksek basınçta doğalgazı basıp depolamakla ilgili şu anda BOTAŞ'ın yürütmekte olduğu bir çalışma var. Buralara gaz basarken boru hatlarındaki daha küçük kompresörlerin ziyade LM2500 gibi büyük türbinlere ihtiyaç duyuluyor. Onları da inşallah bakımlarını biz bu lisans anlaşması imzalarsak Türkiye'de yapabilecek yeteneğe ulaşmış olacağız.
Efendim tabii savunma sanayi ekosisteminin çok önemli bir kurumu olarak TÜBİTAK veya diğer kurum ve kuruluşlarla nasıl bir işbirliği yapmaktasınız? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
Şimdi efendim uçak motoru çok yüksek teknoloji gerektiren bir sistem. Bunu biz tabii kendi içimizde ciddi mühendislik birimlerimiz var. Şu anda bizim kendi havacılık sertifikalı, NATCAP sertifikalı, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı malzeme karakterizasyon laboratuvarımızı kurduk ihtiyacı olduğu için. Ayrıca kocaman bir malzeme proses Ar-Ge müdürlüğümüz var. Onlar yeni alaşımları Türkiye'de ithal etmek zorunda olduğumuz alaşımları geliştirmekte çalışıyorlar. Tabii bunu tek başımıza yapmıyoruz. TÜBİTAK'ın ilgili enstitüleriyle beraber projeler haline yapıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın motor ve Ar-Ge birimleri de bunları destekliyorlar. Bunun en güzel örneği işte bu tek kristal türbin kanadının Türkiye'de döküm prosesinin geliştirilmesi için beraber yaptık. Şimdi artık alaşımları da geliştiriyoruz. Parçaların üretimiyle ilgili know-how geliştirmiştik. İlk işte ilk dökümle ilgili. Türkiye'de ilk tek kristal kanadı döktüğümüzde o zamanki Savunma Bakanımız Sayın Fikri Bey'e sunduk falan. O da sevindi. İyi dedi, bunun dedi dökmeyi başardınız. Çok güzel. Alaşımı nereden geliyor? Malzemesi. Dedim malzemeyi ithal alıyoruz yani. Alıp eritiyoruz. Kanat haline getiriyoruz. Dedi onu da yapın. Dedim ya Sayın Bakanım, yani biz aslında dökümcü değiliz. Malzemeci hiç değiliz. Biz dedim uçak motoru tasarlayıp üretiyoruz. Tek kristal kanat kimse bize satmadığı için mecbur o işe de girdik. Döküm işine de girdik. Onu da öğrendik. Evet. Dökülecek malzemeyi dışarıdan alıyorsunuz, onu da yapın. Onu da yaptık sağ olsun bakanımızın direktifleriyle. Şimdi artık Türkiye'de bu süper alaşım, tek kristal türbin kanadı alaşımı, nikel süper alaşımları vesaire, bunların hepsini Türkiye'de artık üretebilecek duruma geldik Allah'a şükür. Tabii bunu TÜBİTAK'la ortak çalıştığımız gibi üniversitelerde de ortak çalışıyoruz. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığı'nın buradaki finansal desteği olmazsa bunlar çok daha zor yürür. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz.
Üretmek isteyen, çalışmak isteyen bu alan öğrencilerimize, girişimcilerimize hem iş alım süreçleriyle ilgili hem de tavsiye olarak ne diyebiliriz?
Şimdi sektör özelinde genel olarak artık Savunma Sanayi Başkanlığı Vizyoner Genç diye bir portal oluşturdu. Gençlerimiz oraya girip orada kendi çalışmak istedikleri alanla ilgili iş fırsatlarını takip edebilirler. Evet. Biz de kullanıyoruz şu anda. TEİ olarak bizim yeni mezun özellikle öğrencilerimize ulaşımımız birkaç değişik yolla oluyor. Öncelikle yaz dönemi stajları için kariyerini uçur yaz stajı diye bir programımız var. Tabii alabileceğimiz öğrenci sayısı kısıtlı oluyor. Onlara başvurabilirler. Bir de gücün kaynağında kariyer aday mühendislik programımız var. Bu şekilde de her yıl 100'ün üzerinde artık öğrencimizi yarı istihdam maaşla ödüyoruz. İstihdam ediyoruz diyelim. Bunlardan öğrencilere bu ciddi bir fırsat. Bu programa giren öğrenciler zaten seçilmiş öğrenciler. Kendilerini gösterme, kendilerini tanıtma fırsatları oluyor. Zaten biz onlara ekibin parçası gibi iş veriyoruz yani. Onları yapa yapa onlar da öğreniyorlar. Büyük kısmı da bizde çalışmaya mezun olduktan sonra devam ediyorlar. Şöyle bir seçenek daha var. TEİ Havacılık Motorları Okulu açtık. Birkaç yıldır açıyoruz. Bu online, internet üstünden ve bedava. Geçen yıl işte 8000 küsür öğrenci başvurdu. Dehşet bir talep var. Yani burada da her birimle ilgili, her konuyla ilgili uzman bir arkadaşımız geliyor. O konuyu anlatıyor. Girişi de ben anlatıyorum. Havacılık motorlarına giriş dersi niye önemli bunda bu konular diye. Bu gençlerimize havacılık motorlarını genel olarak öğretmiş oluyoruz. Yani çok güzel bir havacılık kültürü almış oluyorlar. Tavsiye ederim. Bir de tabii gençlerimize şimdi savunma sanayi artık Türkiye savunma sanayi dünya genelinde 12. sıraya çıkmışız. Satışta yani. Yani yetenek demiyorum. Yetenek ayrı bir şey. Mesela İHA'larda ilk 3'teyiz de hızlı bir şekilde bayağı iyi bir yere geldik. Ama niye bunu vurguluyorum? Dünya genelinde diyorum. Artık bütün dünya bizim pazarımız. Ve muhakkak İngilizce bilmeniz lazım. Bırakın dünyaya motor satmayı. Milli motorlarımızı Türkiye'de geliştirirken bile bu konuyla ilgili bütün makaleleri indiriyorsunuz. Hepsi İngilizce. Hatta gururla söyleyeyim, uluslararası online kütüphaneler vardır. Meşhur dergileri falan, abonelikleri olan. Bunlar pahalıdır. Yani bilimsel makaleleri online, elektronik versiyonuna girip okuyabilmeniz için. Ve bunlara ciddi yıllık abonelikler öderler üniversiteler. Evet. İşte Covid'den birkaç yıl önceydi galiba, bu hizmeti sağlayan firmalar var dünya çapında. Onların Türkiye temsilcileri var. Biz burada bir akademik bir kurum değiliz. Ama o kadar akademik ve bilimsel çalışıyoruz ki o yıl dediler Türkiye genelinde en fazla makaleyi sizin kurum indirdi. Yani ödediğimiz abonelik parasını da çıkarttırıyoruz yani. Evet. Neyse, bu güzel taraf. Hani demek istediğim, artık uluslararası bir iş yapıyorsunuz. Uluslararası bir bilgi üretiyorsunuz. Bilgiye ulaşmanız gerekiyor. Yabancı dil bilmeden olmuyor. O yüzden biz gençlerimize tavsiyem, yabancı diliniz muhakkak iyi olacak. Biz ayrıca sınav yapıyoruz. O sınava geçemezseniz, teknik beceriniz iyi olsa da giremezsiniz.
Evet efendim. Son olarak yakın zamanda birçok ilimizi etkileyen çok büyük depremler yaşadık. Türk savunma sanayimizin geliştirdiği ürünler ve platformları deprem sonrası yaraları sarmak için oldukça yararlı oldu. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
Çok güzel bir soru. Aslında dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesine baktığınızda genellikle bu savunma sanayi liderliğinde gelişmiştir. Yani şu anda çektiğiniz MR görüntüler falan var yani, MR cihazları.
Sağlık sektörü.
Sağlık sektörü falan bunu çok ciddi kullanır. Depremde kullanılabilecek ne gibi mesela, işte şu anda İHA'larımız, TB2'lerimiz, Aksungurlarımız, Akıncılarımız. Bunlar aynı zamanda uçan bir gözlem istasyonudur. Evet. Özellikle büyük alanları etkileyen afetlerde çok çok faydalılardır. Düşünün ki koca bir alan, Çukurova, Allah göstermesin, sel altında kalmış. Küçük küçük ağaçların üstünde insanlar kalmış. Çamurlu, üstü başı da çamurlu, fark edemiyorsun. Her taraf kahverengi gözüküyor. Gözle baksan da göremiyorsun. Evet. Ne yapıyorlar böyle durumlarda? Kaldırıyorlar bir İHA, üstüne bir termal kamera. Tık tık tık, nerede canlı var, tak tak tak yakalıyorlar. Şimdi de aynı şeyde olduğu gibi, şu anda da afet bölgesinde gene TB2'lerimiz. Bütün yukarıdan uçarak, ki nerede resource'lar, kaynaklar nereye nasıl dağıtılmış, nerede az var. Çok güzel planlama yapabilirsiniz, lojistik yapabilirsiniz. Uçan baz istasyonu, evet, şu anda faaliyette. İşte bu uçaklarla geçici baz istasyonları görevleri gibi şeylerde savunma sanayini birebir kullandık. Çok şükür bunların motorlarını da biz vermeye çalışıyoruz. TB3'ler olsun, Aksungurlar olsun. Bizim de öyle bir motor tarafında bir katkımız oluyor diyelim.
Evet efendim, dinleyicilerimize bir eser armağan etmek istiyoruz.
Evet, tabii biz savunma sanayindeyiz. Ülkemizin savunması için canlarını vermiş bir sürü şehitlerimiz var. Burada rahmetle yad ediyorum. Türküyü de onunla ilgili seçmek istiyorum. Çanakkale türküsü, evet, Aynalı Çarşı.
Efendim çok teşekkür ederiz bu kıymetli çalışmalarınızı, projelerinizi bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tesislerinde gerçekleştirdiğimiz programımızda bu hafta TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın efendim.
Teşekkür ediyoruz fırsat verdiğiniz için. Hoşçakalın.
Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı. Anay ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah. Anay ben gidiyorum düşmana karşı, of Çanakkale içinde bir uzun selvi, Çanakkale.
tane üstüne duman bürüdü. Çanakkale üstüne duman bürüdü. 13. fırka harbe yürüdü. Of gençliğim
İcat çıkarma.